Mediamarkt Okay Karacan'la spor gündemini sunar.
Burası podcast dinle evet. Hoş geldiniz, ben Okay Karaca. Mediamarkt'la haftanın gündemini sizlerle paylaşmaya başlıyorum. Önce Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan bahsedelim. İki tane yarı finalistler belli oldu. Yani yarı finaldeki takımlar belli oldu. İngiltere Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Öte taraftan baktığınızda da İtalya İspanya maçı var. Yani bir kuzey derbisi, bir Akdeniz derbisi diyebiliriz. Bir kuzeyli ile bir güneyli Avrupa şampiyonu olmak için önümüzdeki hafta sonu Wembley'e çıkacaklar. Wembley'de tabii ki salı ve çarşamba akşamları iki maç var. Önce İtalya İspanya oynayacaklar. İtalya bu turnuvanın en gözde takımlarından birisi. Kolay kolay gol yemiyor. Luis Enrique'nin Real Madrid'den oyuncu almadığı İspanya takımı ise son bölümlerde açılıyor. Aslında gol atmaya çok elverişli oyuncuları var. Tecrübeli bir takım ama bir anlamda sonuç almakta güçlük çekiyorlar. İtalya'nın baskı karşısında ne yapacağını bilemiyorum ama İtalya'nın Belçika'ya karşı oynadığı oyun, Belçika'ya karşı 90 dakika koyduğu performans finale çıkabileceğinin bana kalırsa bir işareti. O karşılaşmada Spinazzola'nın sakatlanması tabii ki Euro 2020'nin en önemli gündemiydi. Yani Eriksen'in saha içerisinde kalp spazmı geçirmesiyle Spinazzola'nın sakatlanması Euro 2020'den aklımızda kalacak olaylar. Ama Spinazzola'nın yerini nasıl dolduracak Roberto Mancini? Onunla alakalı olarak tabii ki kalem oynatanlar, düşüncelerini bir hayli bu işe yöneltenler fazla. Bilemiyorum. Şimdilik bir şey söylemek çok kolay değil. İtalya-İspanya karşılaşmasının galibini kim karşılayacak? İngiltere-Danimarka. Danimarka Çekleri yendi geçti biliyorsunuz. Önemli bir galibiyet. 2-1 yendiler Çekleri ki Çekler sürekli olarak bu turnuvalara katılan ve iyi kötü bir şeyler yapan bir takım. Danimarka 92'de Avrupa şampiyonu olduğunda plajdan gelen takım denmişti. Ama Avrupa Futbol Şampiyonası 8 takımla oynanıyordu. Aradan 30 sene geçti. 24 takım arasından buraya gelindi. Şüphesiz Eriksen olayı onları bir aylık kamçıladı. O zaman şampiyon olduklarında kalede Schmeichel vardı. Peter Schmeichel. Şimdi Kasper var, yani oğlu var. Yani 30 sene sonra Danimarka aynı şeyi başarır mı? Eriksen'in saha içerisinde kalp spazmı geçirmesi belki de o hani döndüler ya, söyleniyor ya, plajlardan döndüler geldiler kupayı aldılar. Ona eşit bir motivasyon mu? Bunu söylemek çok zor tabii ama İngiltere çok iyi bir takım. Kuzey derbisi diyorum ben buna. Kopenhag ve Londra hattında İngiltere'nin bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Southgate elindeki zengin kadroyu hovardaca kullanmıyor. Mümkün mertebe mantıklı davranmaya çalışıyor. Elindeki savunmacı Harry ile golcü Harry bir hayli formda. Zaten Harry'lerin golleri bir hayli anlatılır ve üzerinde espri yapılabilir hale geldi. Raheem Sterling takımın bir dinamosu. Raheem Sterling, Harry Kane, Harry Maguire, Jadon Sancho'yu kullandı mesela. Onu da uzun zamandır kullanmamıştı bu karşılaşma öncesinde. 5 dakika oynatmıştı. Gördük ki Roma'daki maçta rakibine karşı, Ukrayna'ya karşı takımın hızını temsil ediyor. Jack Grealish silahını da bir önceki turda çekmiş ve maçı Almanya karşısında çevirmeyi bilmişti. Yani kulübesi de zengin, sahadaki 11'i de zengin. İngiltere'nin Danimarka'yı geçmemek için hiçbir nedeni yok ve evlerindeler ve büyük bir atmosfer yarattılar. Bu atmosfer kimin lehine bilemiyorum. Dolayısıyla Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hikayesi bir anlamda Kuzeylilerle Güneylilerin Londra'dan kupayı kaldırma hikayesi gibi de anlatılabilir bundan sonra. Bu hafta Avrupa Futbol Şampiyonası bitiyor. Bizim için şampiyona şöyle devam ediyordu. Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir rekor kırdılar. En çok Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maç yöneten hakem oldular. 9 maça çıktılar bu 2020'de 3 maçla birlikte ve performansları katılanlar içerisinde en iyisi. Öyle ki İspanyol Lajos bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi finalini yöneten hakem performansındaki düşüklük nedeniyle gönderilmişti ülkesine birçok hakemle birlikte. Londra'ya çağrıldılar. Londra'daki elit hakemler arasındaydılar. Çeyrek final maçı almadılar. En az yarı final veya final bekleniyordu. Birdenbire Londra'da onları çağırdı heyet ve onlara bundan sonrası yok, teşekkür ederiz diye bir tebligatta bulundular. Tabii ki UEFA Başkanı Ceferin'in yıllar önce oynanan bir Slovenya karşılaşmasında Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlarla alakalı olarak kızgın olduğu ve bununla alakalı bu değerlendirmeleri yaptığı sürekli olarak yazılıyor, konuşuluyor. Bir anlamda haksızlık yapıldığına inanıyoruz. Türkiye'de genellikle bununla ilgili sosyal medyada konuştuğumda da sosyal medyada yazmamla birlikte aldığım cevaplar şu. Ya Cüneyt Çakır zaten kötü hakem. Niye? Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Boluspor hiç fark etmiyor. Herkes kendisi için verilen bir kararla alakalı olarak onu kötü hakem olarak ilan ediyorlar. Türkiye'de hakemliğin de sorunu bu zaten. Ya hak etmişti. Türkiye Ligi'ndeki performansını görmüşlerdir. Hayır, bu öyle bir şey değil. Turnuvaya katılan hakemler içerisinde performanslara bakılıyor ve iyiler yukarıya doğru çıkıyorlar. Yani Cüneyt Çakır ve arkadaşları da iyiler listesindeydi. Ne hatalar, ne acayip kararlar gördük. Dolayısıyla bizim için Avrupa Futbol Şampiyonası Londra uçağının İstanbul'a inmesiyle bitti. Artık İngiltere'yi mi, İtalya'yı mı, Danimarka'yı mı, İspanya'yı mı hangisini tutacağımıza karar vererek bu haftayı da böyle geçireceğiz. Ardından lig başlayacak. Vitor Pereira'yı açıkladı Fenerbahçe. Vitor Pereira'yı açıklamasıyla birlikte tabii ki ortalık birbirine girdi. Biz istemezlikçiler çıktı ortaya. Bu istemezlikçiler Fenerbahçe'nin hocası bu mu olacaktı? Bielsa ayarında hoca beklerken bunu mu getirdiniz? İşte birçok isim geçiyordu. Bir sürü eleştiri oldu. Eleştiri cuma akşamını adeta domine etti. Evet, cumartesine etti. Pazara doğru insanlar bir kendilerine gelmeye başladılar ve Pereira'nın daha önce Fenerbahçe'deki dönemindeki başarısı, gol yemeyen, maç kaybetmeyen, üretme konusunda sıkıntıları çok fazla olmayan, dolayısıyla son yıllardaki iyi performanslardan birisi olarak hatırlandı. Şimdi yavaş yavaş mevzu toparlanıyor. Tabii Pereira ile ilgili çok şey konuşulacak ama pazartesi günü bu tabii ki ilk antrenmanla birlikte yerini ilk maça kadar övgüye bırakacaktır geleneksel olarak. Pereira geldi topuk yaylasında ve ilk antrenmanla birlikte Fenerbahçe'yi çalıştırmaya başladı. Bu arada Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın bu hafta artık yavaş yavaş transferlerle ilgili ortaya bir şey koyması lazım. Galatasaray'ın Avrupa Kupası maçına 10 günden az bir süre kaldı. PSV ile Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı oynayacaklar. Takım ne kadar hazır? Gördüğümüz kadarıyla çok hazır değil. Hoca tamam, ekibi tamam, forvet hattı belli değil. Yani Mustafa Muhammed gelebilecek, oynayabilecek durumda mı? Muslera finale doğru gidiyor. Muslera gelebilecek mi? Gelse bile bir Avrupa Şampiyonası oynadı. Orta sahanın durumu nedir? Savunma hattı iyi gözüküyor, tamam. Dolayısıyla birçok eksikler var. Savunmanın solu belli değil. Dolayısıyla Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından Türkiye'ye döndüğümüzde Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a baktığımızda transferleri neredeyse tamamlamış. Hocasıyla zaten bir yıl geride bırakmış. Trabzonspor'un bir adım önde olduğu gözüküyor. Hamsik, Gervinho, Bruno Perez neredeyse tamamladılar. Ellerindeki oyuncular da yeterli. Belki bir forvet de alacakları söyleniyor. Bu arada Beşiktaş Salih Uçan'la imzayı attı. Gezzal meselesi ortalıkta dolaşıyor. Galatasaray'ın teklif yaptığı söyleniyor. Galatasaray'ın teklifinin karşı tarafça nasıl alınacağı bilinmiyor. Beşiktaş'ın Getson'a gittiği söyleniyor. Kimisi siz Getson'a giderseniz biz de Gezzal'a gideriz diyerek müdahale olduğunu Galatasaraylıların söylüyorlar. Bu Türkiye'de olan şeyler. İki tarafta haberleri bir şekilde yaymaya başlamış durumda gördüğüm kadarıyla. Tabii burada bu pazarlıklarla, müşteri kızıştırmayla kazanan sadece oyuncular ve menajerler olacak. Kaybeden futbol takımları olacak ama şu aşamada Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi opsiyonu olduğu için elinin biraz daha güçlü olduğu söylenebilir. Futbol konuşmaya ve futbol üzerine yorumlar yapmaya devam edeceğimiz bir hafta devam edecek. Tabii ki Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye Ligi derken Formula 1'de de Max Verstappen'in olağanüstü başarısını göz ardı etmeyelim. Üst üste kazandığı galibiyetlere Avusturya'da bir önceki hafta ve bu hafta iki galibiyetle yenilerini ekledi ve Max Verstappen hızıyla durdurulamıyor. Büyük farkla kazandı yine yarışı ve binlerce Hollandalı tribünlerde adeta A1 ringi eski adıyla Red Bull ringi yeni adıyla bir stadyuma çevirdiler. İnanılmaz bir futbol sahası görüntüsü vardı. Max Verstappen Lewis Hamilton'ın hükümranlığına son verecek mi? Bu da bu haftaya girerken spor gündeminde konuştuğumuz konular. Podcast dinle de sizlere gündemi iletmeye MediaMarkt'la gördüklerimi anlatmaya devam edeceğim. Ben Okay Karacan. Podcast dinleyi sayfayı ziyaret ettiğiniz için sonsuz teşekkürler. Sağlıcakla kalın.
MediaMarkt, Okay Karacan'la spor gündemini sundu.